Evet, bugün aslında vasfım şu, zorluklarla alakalı. Yani hayatta yaşıyoruz halen, değil mi? Ve hayatımızda her zaman zorluklar var. Onun için kısa bir vaaz hazırladım. Gördüğünüz gibi 5 sayfa sadece. Her vaazımda bir sayfa daha ekstra yazıyorum. Hayat her gün değişmekte ve her gün her şey farklılaşıyor, değil mi? Arada bir düşünüyoruz, neden her şeyin bir dengesi yok? Bir de şu var, tam her şeyin dengede olduğu zamanlar var. Böyle her şey tam dengeli düşünüyorsunuz ama ondan önce hayat hiçbir zaman dengesiz devam ediyor. Her gün aynı şeyi yakalayamıyoruz. Bir de tam dengede olduğumuz, ya bugün çok dengeli dediğim zamanlarda, işte o zaman çok bambaşka bir zorluk çıkıyor hayatımızda. Evet, şimdi bu zamanları düşünelim bence. Sabah kalkıyorsunuz, değil mi? Benzin 5 TL olmuş gibi. Hayat daha da çok zorlaşıyor. Alım gücümüz daha kötüye gidiyor. Tabii sadece Türkiye için değil, tamamen genel anlamda bütün dünya için söylüyorum. Sonra bir bakıyorsun ki arkadaşlarınla tartışmaya başlıyorsun, anlaşamıyorsun. Her gün yeni kötü şeylerle karşılaşıyorsun. Bir gün her şeyin iyi başladığını düşünürken ancak ardından öyle bir sorun çıkıyor ki yine pes ediyorsun. Hayat sana acımasız davranıyor, değil mi? Yani bilmiyorum. Bana bazen öyle davranıyor. Dünyadaki herkes aslında sana kapı gibi geliyor. Her geçen gün kötüleşen bir dünyaya bakıyoruz. Bir sabah bir kalkmışsın ki bakmışsın işini kaybetmişsin. Ertesi gün parasız kalıyorsun. Ne oluyor böyle ya dedirtecek kadar kötü zamanlarımız oldu. Ancak mesele şu ki hayat hiçbir zaman bize oh dedirtecek kadar iyi olmayacaktır aslında. Sorunlarımız bitmeden maalesef, yani günahkar bir toplum ve dünyada yaşadığımız için, yani tamamen kutsal olmayan bir dünyada yaşadığımızdan kaynaklı aslında bunlar sorun. Birçok kişi size dünyada nasıl yaşayacağınızı anlatmaya çalışabilir. Ancak Tanrı zaten bu konuda kutsal kitap aracılığıyla bize zaten anlattı. Çünkü kutsal kitap sadece ruhsal anlamda nasıl yaşayacağımızı değil, ekonomik anlamda da ve kendi ihtiyaçlarımızı da nasıl kontrol edebileceğimiz hakkında yazmıştır aslında. Çünkü dünyaya baktığımızda her zaman savaşlar oluyor, değil mi? Ve olmaya da devam etmektedir. Ülke ülkeye savaş açıyor, insanlar birbirlerini öldürüyor, kendi yaşam alanlarını genişletmek için başka insanların yaşam alanlarına müdahale ediyor. Aslında değil mi? İstanbul'da yaşıyoruz ve İstanbul'da son zamanlarda da kötü şeyler oluyor. Bombalar patlıyor, insanlar artık çok gergin ve kimseye artık güvenmiyor, bir güven yok. Aslında dünyadaki en büyük ortak sorun liderlerin ve diğer insanların yaşam için olduğu gibi de yönetim konusunda da yol gösterecek olan Tanrı sözünü görmezden gelmekten kaynaklanıyor. Yani birçok insanın, yani kutsal kitap hem yaşamsal hem yönetimsel, değil mi? Birçok şeyden bahsediyor Tanrı. Çünkü Tanrı her şeyin üzerinde olan kişi ve her şeye sahip olan kişi. İncil'in son bölümlerine baktığımızda, vahiy bölümüne bakan oldu mu hiç aranızda? Tabii ki herkes bakmıştır. İncil'in vahiy bölümünde şöyle yazıyor, her şey yok olacak ve dünya yok olacak. Ama hiç şöyle yazdığını duydunuz mu yani? Ama dünyadaki kiliseler o kadar başarılı olacaktır ki her yere barış hakim olacak diye bir söz var mıdır? Kesinlikle yok. Çünkü kutsal kitabın hiçbir yerinde, yani yaşam oh be işte her şey güzel, barış hakim oldu denilen bir zaman yok aslında dünyada. Ve kutsal kitapta da Tanrı da böyle bir şeyden bahsetmiyor. Yani insanlar arasında tam bir %100 barıştan, her şeyin mükemmel oluşundan falan bahsetmiyor. İşte o zaman aslında Mesih'in geleceği günden sonra aslında bir barış hakim olacak. Ama bu zamanın dışında her zaman kötü şeyler olacak. Her zaman kötülükler olacak. Ama her şeye barış hakim olsaydı ve Tanrı dünyanın tam egemeni olsaydı, yani insanlar üzerinde, o zaman her şey çok iyi olurdu, değil mi? Aslında kutsal kitap çok bambaşka bir şey anlatıyor. Peki nasıl olacak? Aslında kutsal kitap şunu anlatıyor. Biz inananlara karşılarına ne çıkarsa çıksın, hayatı nasıl güvenle ve huzur içinde yaşayacağımızı anlatıyor. Günümüzde birçok insanların en büyük sorunu aslında korku ve kaygı içinde olmalarıdır. Yani eğer bir doktora gittiğinizde sorduğunuzda şu an günün hastalığı işte tüberküloz ya da Türkçeyle verem ya da işte tam olarak kanser değil. Bütün insanlarda yaygın olan bir hastalık var. Kaygı ve korku. Yani kanserden daha çok büyük bir hastalık. Hiç düşündünüz mü böyle? Çünkü hepimizin arasında kaygılar ve korkular var. Kaygılar ve korkular artık bütün dünyayı esir almaya başladı. Hayatlarımızın, çocuklarımızın değil mi? İş kaygılarımız, nasıl seyahat edeceğimiz, ne yiyeceğimiz. Yani biz bu günahkar toplum ve dünyada yaşadığımız sürece bunların hiçbiri değişmeyecek aslında. Her zaman kaygı ve korkular olacak. Asıl sorun bu. Bir inanan olarak nasıl güvenli bir şekilde yaşamamız mümkün mü dünyada? Her şey baş aşağı olmuşken, her şey yerle bir olmuşken hayatın güzelliğini görebilmek mümkün mü? Yani bu kaos içinde. Kaos diyorum çünkü İstanbul'da yaşıyorsunuz. Ve merkezi yerlerde yaşayanlar bunu çok iyi bilir. Yani İstanbul aslında kaos gibidir. Ama gerçekten yani bu kaosun içinde bu kadar sıkıntılar varken, hayatımızı böyle ablukaya almışken, yani her şey, bütün dünya vesaire, nasıl güvenli ve iyi bir şekilde yani yaşayabileceğimiz, bu mümkün mü sizce? Evet, mümkün. Son zamanlarda güçlü olabilmek, mesela şöyle bir şey anlatmak istiyorum. İsa Mesih'in öğrencileri, İsa Mesih göğe çıkarken aslında çok büyük bir zorluk içinde olacaklarını fark ettiler o dakika. Yani aslında onunla birlikte her şey güzeldi. Hani yiyorlardı, içiyorlardı. Tamam, en son onu yakaladıklarında bir sattılar onu değil mi? Yani hayır, biz onu tanımıyoruz dedi mesela Petrus. Ama sonradan bu insanlar İsa Mesih göğe çıktıktan sonra aslında bence şöyle düşündüler. Aslında şimdi başlıyor. Yani asıl film diyoruz ya biz. Film burada başlıyor aslında. Onların hayatlarında artık zorluklar vardı. Başlayacak ve onlar aslında bunu sezmişti. Biz bu zor zamanlar içindeyken nasıl yaşamalıyız, ne yapmalıyız? Bunun için İncil'de birçok ayet var, ancak biz birkaç ayete bakıp bu ayetler üzerinde düşüneceğiz. Bu ayetlere baktığımızda hayatımızı nasıl güven içinde, nasıl yaşayabilmemiz gerektiğini, gereken sözleri almayı, Tanrı bu konuda bizlere nasıl güven veriyor, bizlere ne anlatmak istiyor, yani o konu hakkında konuşacağız. Bunun için Romalılar 8. bölüm, 28. ayetten 39. ayete kadar bir bölüm var. Ben okuyabilirim 28'im. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı önceden belirlediği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. Şimdi sadece buraya kadar okudum çünkü devam edeceğiz. Kısa bir şey olarak anlatmak istiyorum. Bu Pavlus'un Romalılara yazdığı bir mektubun bir parçası aslında baktığımız. Ancak önce 7. bölümü hatırlayalım okuyanlar için. Açmana gerek yok. Ben çok kısaca anlatacağım. Pavlus'un neler yapmak istediğini ama bir türlü hiçbir şey yapamadığından, yani çok kötü bir zaman o zaman Pavlus'un, birçok şey yapmak istiyor ama yapamıyor. Çünkü çok büyük zorluklarla mücadele ediyor bu konuda. Ama ondan sonra 8. bölümde tamamen bir zaferden bahsediyor aslında. Orada yapamıyordu. Yani birçok zorluklar vardı. Ama 8. bölümde, yani burada okuduğumuzda aslında tamamen bir zafer kazanıyor aslında burada. 28. ayete baktığımızda kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Şimdi kutsal kitapta diyor ki biliriz, yani umarız ya da yani bakarız gibi bir kelime yok. Biliriz, net bir kelime değil mi? Net, yani biliriz kelimesi çok önemli. Çünkü ben hiçbir zaman Tanrı'nın hani böyle yaparız, bakarız, ya bugün değil ama işte bakacağız ya gibi. Bunlar genelde bizlere ait kelimeler değil mi? Tanrı'nın kendi şeyine, özlüğüne aykırı gibi. Çünkü benim bildiğim Tanrı tamamen kötü olan bir şeyi alır hayatımızda ve onu iyi bir şeye çevirir diyebiliyorum. Kutsal kitapta böyle anlatıyor zaten. Acı dolu şartları alır ve bizlere iyi şartlar çıkarır bunun içinde. İhtiyaç ve isteklerinizi alır ve onları kendi çıkarlarınıza dönüştürür. İşte bu Tanrı'dır. Eğer dünyanın kontrolü onun elinde olmazsa halimiz ne olurdu? Bunun gibi hayatımızın kontrolü de onun ellerine bırakmayı öğrenmeliyiz. Bu doğru ve iyi bir seçimdir aslında. Neden böyle söyledim? Çünkü biz zor şartlarda bakıyoruz her zaman. Her şeye, değil mi? Ben de öyleyim. Yani buradaki bahsettiğim şeyler için kendimi de katıyorum tabii ki. Ben de öyleyim. Ben de bazen zorluk bir şeyle karşılaşırsam her zaman geçmişe bakıyorum. Sorunlarıma bakıyorum. Ama Tanrı'yla çok iç içe olmuyorum mesela. Her zaman sorunlara bakarak hareket ediyorum. Bazen tabii. Ama Tanrı'nın her zaman hayat kötü olan yerden iyilik çıkarabileceğini aslında bilmeliyiz. Bu çok önemli bir. Çünkü söylediğim gibi dünyada yaşıyoruz ve dünyada Tanrı tam hakim mi sizce? İnsanlar üzerinde, bütün insanlar üzerinde. Değil. Söylediğim gibi yöneticiler olsun, birçok insanlar olsun, yani kutsal kitabın aslında yönetimsel, yaşamsal olduğunu aslında tam anlamıyla kabul etmiyorlar. Ama kutsal kitaba baktığımızda Tanrı birçok konuda yönetimsel ve yaşamsal olarak bize birçok şey anlatıyor. Ve eğer Tanrı dünyada egemen tam anlamıyla bizde ve hayatlarımızda odak noktamızda, yani hayatımızın odak noktasında egemen olsaydı aslında bunların hepsi daha farklı olabilirdi. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Çok iyi bir söz değil mi? Aslında işte inandığımız Tanrı'nın bizim için her şeyi yapabileceğine inanıyoruz şimdi bu sözle. Çünkü Tanrımız bizden hiçbir zaman bir şey esirgememiştir. Her zaman bizim asıl isteğimizi bilir. Yani yüreğimizde biz daha bir şey istemeden önce Tanrı bize onun ne olduğunu bilir ve bunu aslında sağlamaya çalışır. Neye gereksinimiz olduğunu da bilir. Onun için Tanrı aslında bize her şeyi bağışlamaya hazır ve nazırdır. Evet. Çünkü Tanrı budur. Dileğin verilecektir diyen bir Tanrı'ya inanıyoruz. O zaman dilediğimizde Tanrı'dan da alacağımızı bilmeliyiz. Ancak söylediğim gibi hayatlarımızın kontrolü onun elinde mi? İhtiyacımız olduğunda mı onunla konuşuyoruz? Ondan sadece ihtiyacımız olduğu zaman mı diliyoruz? Onunla zaman geçirip isteklerimizi ona söylüyor muyuz? Yazıldığı gibi Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı durabilir? Evet, ancak Tanrı sadece bizim isteklerimizi yerine getirmek için çalışmıyor hayatlarımızda. Buradaki ayetlerde dediği gibi, çünkü Tanrı önceden belirlediği kişileri oğlunun benzerliği işine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul ilk kardeş, birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti diyor. Tanrı bizi yola sokmaya ve bizi doğru bir insan yapmak ve kendi oğlu benzerliği işinde değiştirmek istiyor. Tanrı bizim isteklerimizden daha fazlasını yapmaya hazır aslında. Ama söylediğim gibi, birincisi Tanrı hayatımızın odak noktasında mı? Hayatlarımızda. Çünkü biz Hristiyanız ve Hristiyan insanlar biraz daha nasıl derler? Yüksek frekansta olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. İmanlı insanların. Çünkü bizim biraz farkımız var. Biraz. Yani tabii ki hepimiz insanız, bu konuda değil. Ama Tanrı'ya inanmakla birlikte birazcık bir tık böyle bir farklılığımız var. Bu da aslında bizim özel oluşumuzdan değil, sadece yüksek frekansta düşünmemiz ve hareket etmemizle alakalı. Bunu ben öğreniyorum. Şimdi bunu ben yapıyorum da size anlatıyorum değil. Bunu öğrendiğim için bugün bunu şey yapıyorum. Sadece bizim Hristiyan olarak söylediğim gibi yüksek frekans, yani biraz daha normal insanların üzerinde yüksek bir frekansta düşünüp hareket etmemiz gerekiyor aslında. Ve Tanrı'yı söylediğim gibi odak noktamıza almamız gerekiyor hayatımızda her şeyden önce. Günahlı dünyada kendimizi ve düşüncelerimizi korumak yapabileceğimiz şey Tanrı'nın bizim hayatımızdaki yerine gelmesi ve o şekilde başlamasıdır. Dünyada günahın egemen olduğunu dünya hiçbir zaman değişmemiştir. Hiçbir zaman da köklü bir kötülükle daha da zorlaşmıştır. Ve her zaman da böyle devam edecektir. Bundan dolayı Tanrı'ya olan sadakatimiz ve onunla geçireceğimiz hayatımızda tabii ki zorluklar devam edecektir. Çünkü daha ölmedik ve Tanrı ile buluşmadık. Halen dünyada yaşıyoruz. Şöyle anlatmak istiyorum. Dünyayı yenebilen var mı aranızda? Tanıyor musunuz öyle? Dünyayı yenebilen, her şeyin üzerine çıkabilen birisi var mı? Tabii ki var. İsa değil mi? Ondan başka birisi var mı? Evet. Çünkü İsa'nın dünyaya geliş amacı, yani yaratılışı tamamen geliş aslında buydu. Çünkü biz buradaydık. Tanrı yukarıdadır, değil mi? Her zaman yukarıdadır. Ama her zaman ben şunu düşünmüşümdür yani hayatım boyunca. Tanrı hep yukarıdadır, biz aşağıdayız, değil mi? Kutsal kitapta diyor ya, yerler onun ayak taburesidir. O zaman ayak taburesi ise Tanrı yukarıdadır, değil mi? Baktığımızda ayaklarıyla buraya basıyor. Ama her zaman dünyaya baktığımızda ve dünyada bu kadar kötülükler, bu kadar savaşlar, bu kadar nefret, değil mi? Yani dışarıya çıktığımız anda başlıyor. Onu hissediyoruz, havada hissediyoruz. İstanbul'da bir bomba patladığı zaman ertesi gün havada çok kötü, gri bir şey oluyor. Bu bombanın dumanından değil, insanların bıraktığı şey, ne derler ona, elektrik aslında. Bunu hissedebiliyoruz. İnsanların yüzüne baktığımızda onların o sert bakışları, herkesin kaygı dolu olması, artı dünyada biliyorsunuz, yani sadece benzinden bahsetmeyeceğim, o da 5.45 olmuş. Sabah bakmıştım, ben 5 diye yazdım ama 5.45'miş, daha pahalı. Ama alım gücümüz de zorlandı, her şey zorlandı. Tamamen dünyada, yani bu dünya aslında Yaradan'a göre bir sınav bile olsa biz bu sınavdan geçemeyiz arkadaşlar. Yani böyle bir sınav yok. Yani ilkokula giden bizler üniversite sınavları yapıyormuşuz gibiyiz aslında baktığımızda dünyaya. Çünkü o kadar çok kötülük var ki kendimizi güven içinde tutabileceğimiz, işte çocuklarımızı güven içinde tutabileceğimiz, yarın işten kovulamayacağımız hiçbir şey belli değil. Yani bu akşam nasıl uyuyacağımız ve yarın sabah nasıl kalkacağımız hiçbir şey belli değil. Ama Tanrı'nın en büyük planlarından bir tanesi, çünkü ben her zaman söylüyorum, Tanrı büyüktür, biz küçüğüz, değil mi? Ama büyük olan Tanrı küçülerek, bir beden alarak dünyaya gelip bize nasıl yaşayabileceğimizi gösterdi. Sizce biz sıkıntılar çektik değil mi hayatımızda? Halen de çekiyoruz, devam ediyor. Ben sıkıntılıyım yani, fakirim. Yani bunu söylüyorum size. Bilmiyorum, aranızdaki en fakir ben olabilirim. Ama İsa Mesih dünyaya, Tanrı dünyaya geldiği zaman bir kral olarak gelmedi. Değil mi? Ne diyoruz? Yemlikte doğdu. Neden yemlikte doğdu? Bence mütevaziydi. Çünkü krallar saraylarda doğar. Değil mi? Ama Tanrı'nın bence bizi en iyi anlama nedeni buydu. Bizle eşit dünyaya geldi. Biz nasılsak o şekilde geldi. Biz sıkıntı çektik. İsa sıkıntı çekti mi? Neler çekti? Söyleyebilir misiniz? Tabii. Hepsini, aklınıza gelen ilk şeyi söyleyebilirsiniz. Hor görüldü. Değil mi? Kandı. Atıldı. Kendi memleketine gitti. Orada bile hor görüldü. Yani kendi. İnsanlar baktı. Ya dedi, işte bu Yusuf'un oğlu değil mi? Ha? Annesi Meryem, bunu tanımıyor muyuz? Deyip gücenip onu orada bıraktılar. Kutsal kitap böyle diyor, Tanrı sözü. Yani kendi memleketinde adam sayılmadı aslında. Ve gitti. Ondan sonra kamçılandı değil mi? Başına dikenler sokuldu. Aç kaldı. Uykusuz kaldı. Biliyorsunuz, uyuduğu zamanları biliyoruz. Hatta kutsal kitaptaki en kısa ayet, İsa ağladı der. Ağladı. Bizim hayatımızda aslında çok farklı bir zamanı yoktu. Yine sıkıntılardaydı. Değil mi? Tanrı bize bunu örnek olarak gösterdi. Biz sıkıntılı zaman. Ve şöyle, İsa sıkıntılıda ne yaptı? Bravo, evet. Tanrı'yla birebir zaman geçirdi. Kendini Tanrı'ya bıraktı. Hayatının odak noktasını, yani öleceği günü biliyordu, değil mi? Öleceği günü biliyordu. Ama yine de o güne karşın bütün odak noktasını Tanrı'ya bıraktı.
Yani kendisi artık kontrol etmeyi bıraktı. Kendisi kontrol etmiyordu zaten, değil mi? Onu İsa'yı kontrol eden zaten Tanrı'ydı. Aslında en büyük örneğimiz bu. Bu şekilde yaparak dünyayı yendi. Dünyada o zaman da kötülükler vardı. Sanmayın ki hani sadece bu 2017 senesi 2016'da var. O zamanlar da kötülükler vardı. O zamanlar adam öldürmek daha kolaydı. Şimdi biraz daha şey yasalardan dolayı şey zor aslında baktığımızda. Ondan sonra ama bunlar yaşanırken İsa yine babaya dua etti. Yine onunla kaldı. Ve bu bizim için aslında çok büyük bir örnek. Tanrı'ya odak noktamız yapmalıyız. Yani dertlerimiz, sıkıntılarımız, yani biz şey düşünebiliriz. Ya bugün bir derdimiz var. Dua ediyoruz işte Rab bana yardım edecek. İşte bu hafta işte bunu istedim ve bunu yardım ettim. Oh bundan sonra dünya çok iyi gidecek. Böyle bir şey yok. Ölene kadar, yani bu dünyadan gidene kadar bu sıkıntıların hepsi olacak. Yani buna katılıyor musunuz? Evet. Evet, şekil değiştiriyor ama her zaman var. Rab gelene kadar da devam edecek. Rab gelecek, yine devam edecek onlar. Burada olduğu sürece. O tam barış zamanı gelene kadar devam edecek. Ama o barışta işte biz tam dünyada olmayacağız yani. Aslında. Onun için şöyle diyor 23. mezmurda. Herkes biliyor değil mi 23. mezmuru? Rab çobanımdır, eksiğim olmaz. Evet, bence bugün bu sözü düşünelim. Tanrı'nın bu sözünde olduğu gibi eksiğim olmaz. Nasıl eksiğimiz olmaz? Hayatımızda çok eksikler var. Korkularımızdan tutun kaygılarımıza kadar hayatımızda birçok eksik olduğu için yani fiziksel ve ruhsal olarak. O zaman bugün bu sözü düşünelim. Rab çobanımdır, eksiğim olmaz dediğimizde Tanrı'nın aslında bizi tamamlaması, güvenli bir bölge olarak kendine çekmesini düşünelim. Çünkü Tanrı ile birlikte yaşamıyorsak zaten tamamen günah içinde ve dünyayla yaşıyoruz anlamına geliyor. Bunun için bugün hayatımızda kaygılarımız, korkularımız, sorunlarımız varsa yani bugün öne gelelim ve birlikte birbirimize anlatalım. Mesela benim bugün sorunlarım var. Onun için kendime hem dua ettireceğim hem anlatacağım.